SBS Radio. Yavuz Bey, bugünkü görüşmemize Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı yaptırım kararlarıyla başlayalım.
Evet, bu Türkiye ile Amerika arasında bir ilk defa Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki bir takım isimlere, siyasi isimlere, devletin yönetiminde olan isimlere bir ambargo, bir yaptırım uyguluyor. Hem İçişleri Bakanı hem Adalet Bakanı'nın Raif Brunson'un tutukluluk haliyle ilgili olarak sorumlu olduklarına kanaat getirip onların Amerika'daki mal varlıklarına el konulduğunu varsa, orada herhangi bir ticaret yapmalarına engel getirileceğini, Amerika'ya giriş çıkışlarının yasaklandığını bildiriyor. Bu bir ülkeye yönelik yapılabilecek en ciddi yaptırımlardan birisi Amerika açısından. Daha önce Rusya'ya yapmış, işte Kuzey Kore'ye yapmış. Şimdi de NATO müttefiki Türkiye'ye yapıyor. Yani bu Brunson krizinin ne kadar ciddi bir hal aldığını, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri zaten uzun süredir naneli diyebiliriz. Çünkü hem Suriye'de Türkiye ile Amerika'nın talepleri birbiriyle kesişmedi ve Amerika ile çok ciddi problem yaşadı Türkiye PYD üzerinden. Hem bunun dışında Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Temmuz'un sorumlusu olarak bir yanıyla siyasi iktidar Amerika'yı da işaret etti açıklamalarında. Buradan gelen soğukluk son noktada bir yaptırım olarak Türkiye'nin önüne çıktı. Sadece Brunson meselesi yüzünden iki bakana yaptırım değil, F-35'lerin teslimiyle ilgili de senatodan çıkan bir karar var. Silah ambargosunun da peşinden gelebileceği, Halkbank'a daha ciddi bir ceza kesilebileceği, başka şirketlerin de bu ambargoya dahil edilebileceği gibi bir takım söylemler söz konusu. Tabii Türkiye'yi hareketlendirdi. Herhangi bir ülkenin dışarıdan gelen böyle bir talep karşısında, kendisini demokrasiyle ifade eden, anayasası olan, bir hukuk sistemi olan ülkenin böyle bir yaptırımı kabullenmesi, buna tepki göstermemesi mümkün değil. Doğal olarak da Türkiye'den tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı açık açık bu tepkiyi ortaya koydu. Büyük devlet olmak sadece silah gücüyle, işte ekonomik gücüyle ifade edilmez, aynı zamanda demokrasiye saygıyı da gerektirir dedi. Ama bunun dışında Cumhurbaşkanı'ndan doğrudan bir tepki gelmedi. Dikkat çeken bir tepki Maliye Bakanı ve Hazine Bakanı olan Berat Albayrak'tan, Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Albayrak'tan geldi. Diplomasi yoluyla bu tip sıkıntıların çözülmesi gerektiğini, müttefikliğin bunu gerektirdiğini söyledi. Nispeten yumuşak bir tepki olarak da değerlendirildi. Ancak bunlar halledilemezse bile Amerika'nın ortaya koyduğu bu yaptırımların Türkiye ekonomisine sınırlı bir etkisi olacağından bahsetti. Mahir Ünal da AK Parti adına bir tepki ortaya koydu. Dediğim gibi zaten beklenen tepki, Türkiye'de bir hukuk sistemi var. Bu hukuk sistemi içerisinde Raif Brunson yargılanıyor ve hakimlerin vereceği kararı Türkiye'de herhangi bir kişinin karışması mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırımları da kabul edilemez dendi. Ama diğer taraftan tabii bu meselenin biraz altyapısına ilişkin de tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Özellikle uluslararası haber ajanslarında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında uzun süredir Raif Brunson üzerinden bir pazarlığın devam ettiği, işte İsrail'de tutuklu bir Türk vatandaşının bırakılması için İsrail devletine Amerika'nın baskı yapması talebinin Trump tarafından kabul edildiği ve İsrail Başbakanı ile görüşme gerçekleştiği ve Türk vatandaşının serbest bırakıldığı, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı'nın Amerika'da tutuklu bulunması üzerinden de bu pazarlığın devam ettiği ve Mehmet Hakan Atilla'nın Türkiye iadesi süreciyle ilgili bir talebin de masada olduğu ve sonrasında bu pazarlıklara Türkiye'nin başka bir takım eklentiler yaptığı ve pazarlığın sonuçlanmaması üzerine de Amerika'nın yaptırım yoluna gittiği iddiaları da konuşuluyor uluslararası ajanslar tarafından. Bu yaptırımlar ortaya konuldu ve şu anda da Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında en azından görünen yüzünde ciddi bir gerilim var. Ancak arka kapıdan da bir diplomatik trafiğin devam ettiğini görüyoruz. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri bu krizi aşabilmenin formülünü de arıyorlar. Zaten ilk açıklamanın ardından Mevlüt Çavuşoğlu İçişleri Bakanı ile konuşmuştu. Sonrasında da yine bir takım Cumhurbaşkanı'na yakın isimlerle Trump'a yakın isimlerin bu krizin aşılması konusunda devreye girdikleri de belirtiliyor. Devreye girdiler ama sonuç nasıl olur? Raif Brunson yargılandığı davada tutukluluğun devamı için karar alınmıştı. Ardından bir hafta geçmeden sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine alınmıştı. Bu pazarlıklar sonrasında Brunson serbest bırakılır mı? bu açıklamayla, yaptırım açıklamasıyla pek mümkün görünmüyor. Nasıl bir sonuca varır bu pazarlıklar, bu görüşmeler? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Amerika Birleşik Devletleri bu kararı aldı. Simgesel bir karar olduğuna ilişkin değerlendirmeler de yapılıyor. Çok ciddi bir etkisi olmayacağı Türkiye'nin ekonomisine yönelik. Ancak bunun son serbest bırakılmazsa, Amerika yönetimi de bu kadar kendini bağladığına göre yaptırımların genişleyebileceğinden endişe duyanların sayısı da az değil. Nereden bakarsanız bakın, sorunlu bir durum. Türkiye açısından zor bir durum. Böyle bir talebin karşılanması, açıktan karşılanması, hele hukuk işlerken, hele yargılama devam ederken pek mümkün görünmüyor. Ama dışarıdan baktığınızda Trump'ın hem Amerika'daki zor durumu, hem seçmenlerine yönelik verdiği sözler, hem iddia ediliyor burası pazarlıkların devam etmesi, o pazarlıklarda bir sonuca ulaşılamaması, Amerika'nın da bu işin peşini bırakmayacağını gösteriyor. Zaten Başkan Yardımcısı Pence, Brunson serbest bırakılıncaya kadar yaptırımlar devam edecek dedi. Tabii şunu da söylememiz lazım. Bir hukuk devletinin böyle bir talebi kabul etmesi, buna tepki göstermemesi mümkün değil. Ama Türkiye'nin geçmişte de yaptığı bir takım veya aldığı bir takım kararlar var. Mesela Deniz Yücel olayı. Almanya'ya giderken Binali Yıldırım Deniz Yücel ile ilgili bir takım gelişmeler olabileceğini söylemiş ve Deniz Yücel uzunca devam eden tutukluluk süresinin ardından iddianamesinin hazırlanmasıyla birlikte yurt dışına çıkış yasağı konulmadan serbest bırakılmıştı. Mesela bu hukuki açıdan sorunlu bir çerçeve olarak görülmüş ve üzerine de çok ciddi eleştiriler getirilmişti. Büyükada davasında da benzer bir durum olmuş. Çok önemli suçlamalar yöneltilen bir takım Alman ve İsveç vatandaşlarının da içinde olduğu bir grup çıktıkları ilk duruşmada serbest bırakılmış. Yabancıların yurt dışına çıkış yasağı da konulmamıştı yabancılara. Bu örneklerle birlikte muhalefetin eleştirileri de var ama aynı zamanda desteği de var iktidara. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki HDP hariç bütün partiler ortak bir deklarasyonla Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu yaptırımların kabul edilemez olduğunu söylediler. HDP bu grubun dışındaydı. HDP'liler de açıklama yaptılar. Böyle bir tepki, ortak deklarasyon için bizim kapımız dahi çalınmadı dediler. Bu da aslında Türkiye'de özellikle iktidar partilerinin HDP'ye bakışını göstermesi açısından önemliydi.
Önemli bir şey daha oldu. 11 aylık bebeğin ölümü, anneyle birlikte PKK'nın bombası sonucu ölümü söz konusu oldu ve bunda yine HDP öne çıktı. PKK'nın adını anmaması eleştirildi. O konudaki yorumlar ve gelişmeler neydi?
Aslında bu Amerika'nın yaptırma meclisten gelen tepki deklarasyonunun içinde HDP'nin olmaması tam bu bahsettiğiniz olayın bir gün sonrasına denk geliyor. Bir gün önce de böyle bir edin bir terör olayı gerçekten bir katliam gerçekleştirildi aslında. Bir anne ve 11 aylık bebeği asker babasına sürpriz yapmak için anne yüksek ovaya götürüyor ve dönüşte de bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybediyor. Çok büyük tepki oluştu Türkiye'de doğal olarak. Yani 11 aylık bir bebek artık, yani bunun konuşulacak üzerine bir değerlendirme yapılacak durumu söz konusu değil. Bu mesele Türkiye'deki Kürt sorunu konuşularak çözülür, barışçıl çözümler öne çıkartılmalı diyenlerin de sözünü, sesini kısan, sözündeki ağırlığı ortadan kaldıran bir eylem biçimi olarak göründü. Hemen hemen herkes çok ciddi tepki gösterdi bu eyleme. Şehit cenazesinde de zaten bu tepkiler iyice zirveye çıktı. Bu eylem sonrasında tabii dikkatler HDP'nin üzerindeydi. İktidar Partisi'nin söylemleri de hep HDP'yi işaret etti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'yi meclise taşımasından yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne de eleştiriler yöneltildi. HDP bu eyleme ilişkin bir açıklama yaptı. Resmi açıklamada şiddet nereden gelirse gelsin hepsine karşıyız. İnsanların ölmesini istemiyoruz. Bu meseleler konuşularak çözülmeli dendi. Ama orada PKK'nın yaptığı bu eylemden PKK'nın adı bahsedilerek eleştirilmedi bu eylem ve bunun üzerine tabii yine eleştiri okları HDP'ye yöneltildi. HDP içinde farklı milletvekillerinin tonu biraz daha yüksek açıklamaları olsa da son eylem üzerine yine HDP terörü lanetleyemiyor, PKK'nın adını anamıyor biçiminde eleştirilerin HDP oldu. Onu söyleyebiliriz. Diğer taraftan CHP bu işin içine nasıl karıştırıldı? Seçimlerden önce de devam ediyordu bu mesele. Seçimlerden sonra da aynı şekilde HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi bir arada isimlerini anıyor İktidar Partisi, AK Parti ve HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesinden CHP'yi sorumlu tutuyor. Halbuki ortada milyonlarca oy var, seçmen var. O seçmenlerin tercihleri var. YSK'nın aldığı bir karar var. O karara göre oy pusulasında HDP'nin ismi var. Ama İktidar Partisi seçimlerden önce de HDP'den bir suç örgütü biçiminde bahsediyorduk. PKK'dan ayrı olarak ismini anmıyordu. Şu anda da aynı durumda ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde barajı geçmesine katkı vermekle suçluyor HDP'nin ve bu olay üzerine de bu meselenin de ateşlendiğini, İçişleri Bakanı da bizatihi kendisinin bu konudan bu şekilde bahsettiğini söyleyebiliriz. Ama zaten terör eylemlerine ilişkin Türkiye'de tepki hep var ama bu terör eylemi üzerine bile bir siyasi tartışmanın bu şekilde başladığını, CHP'nin de işin içine katılmasını isteyerek AK Parti'nin tartışmayı farklı bir zemine çektiğini ve CHP'nin de buna cevap verdiğini söyleyebiliriz. CHP de zaten eylemi çok sert bir şekilde kınadı.
Son olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde kısaca lütfen kurultay konusundaki gelişmeler neler?
Evet, bitmez bir tartışma gibi görünüyor. Seçimlerden sonra aslında bütün muhalefet partilerinde, İYİ Parti'de Akşener istifa etti, geri döndü. Şimdi olağanüstü kurultay topluyorlar. Muhtemelen genel başkan olarak hayatına devam edecek yerel seçimlere kadar ama bir kere orada bir testinin kırıldığını gördük. Nasıl devam edeceğini izleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar çerçevesinde delegelerden imza topladı Muharrem İnce ve ekibi diyelim. O imzaların süresi dolarken de genel merkeze teslimi gerekiyordu. Ettiler. Ederken de yeterli sayıda delegenin imza verdiğini söylediler. Sayının 630 olduğunu söylediler. 621 imzaya gerek vardı. Hemen genel merkezden bir açıklama yapıldı. Söyledikleri kadar değil diye. Şimdi başka bir tartışma devam ediyor. Çünkü bazı delegeler imzalarını çekmişlerdi. 600 yeterli sayının altında kalabilir olağanüstü kurultay talep eden delegelerin sayısı. Bu çerçevede muhalifler diyorlar ki 630 değil de 620, 620 değil de 600 ya da 500. Sonuç itibariyle CHP teşkilatının büyük bir bölümü olağanüstü kurultay istiyor. Siz neden karşı çıkıyorsunuz? Ancak genel merkezinde tavrı şu: tüzükle yazılı gerekli imzayı toplarlarsa olağanüstü kurultayı yaparız. Aksi takdirde yerel seçimlere hazırlanacağız. Vakit kaybetmeye tahammülümüz yok diyorlar. Ve tartışma uzuyor. Uzamaya da devam edecek. O imzalar teslim edildiği halde ancak genel merkez sanki olağanüstü kurultay yapmaya yanaşmayacakmış gibi bir görüntü var.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar İsmail Bey. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.